Ayrım 17.
Sayfa 157. Değişik kuzey kentlerinde, özellikle Bolonya'da bilgin ve Roma hukukunda usta kişilerin oluşturduğu bir hukukçular sınıfı vardı. Öte yandan buradaki zengin laikler 12. yüzyıldan bu yana Alplerin kuzeyinde feodal soylulardan daha iyi öğrenim görmüş, Papa ile bir olup imparatora karşı çıkmışlarsa da varsıl, tecimsel, dinsel bir görünüme bürünmemişlerdir. 12. ve 13. yüzyıllarda onların çoğu reformasyondan sonra İngiliz ve Hollanda tüccarlarının yaptığı gibi püritenci türden itizalleri benimsemişti. Püriten, İngiliz tarihine ilişkin bir terim. Elizabeth devrindeki kilise reformlarını yetersiz bulup, kutsal kitaplarda bulunmayan bütün merasimleri kiliseden atmak isteyenlere verilen ad. Onlar kiliseye görünüşte bağlı kalarak, fakat gerçek sofuluktan uzak, özgür düşünceli kişiler olmaya yönelmişlerdi. Dante, eski tipin sonuncusu, Boccaccio, yeninin birincisidir. Haçlı Seferleri. Haçlı Seferleri bizi savaş olarak değil, kültür tarihi açısından ilgilendirmekte. Papalığın Haçlı Seferlerinde ön plana geçmesi doğal. Çünkü bu seferler hiç değilse dışarıdan dinsel. Papaların gücü savaş propagandasıyla artıyor, din araç yapılıyor. Bu savaşların başka önemli bir etkisi de büyük sayıda Yahudinin soykırımı. Öldürülmeyen Yahudiler maldan mülkten yoksun bırakılmış ve zorla vaftiz edilmiştir. Yahudi katliamı. İlk Haçlı Seferi sırasında Almanya'da, 3. Haçlı Seferi sırasında aslan yürekli Richard'ın tahta çıkmasıyla İngiltere'de epey Yahudinin canına kıyılmış, Yahudilere karşı girişilmiş en tüyler ürpertici vahşiliklere sahne olan yerlerden biri, ilk Hristiyan imparatorunun saltanat sürmeye başladığı York. Haçlı seferlerinden önce doğudan gelen malların Avrupa'da alım satımı üzerine Yahudiler hemen hemen tekel kurmuşlardı. Seferlerden sonra Yahudilerin uğradığı eziyet sonucu bu ticaret büyük ölçüde Hristiyanların eline geçti. İstanbul'la ilişki. Seferlerin başka bir sonucu da İstanbul'la edebi ilişkiyi uyarmasıydı. 12. ve 13. yüzyılın başlangıcında bu ilişkinin sonucu olarak Grekçeden Latince'ye pek çok çeviri yapıldı. İstanbul'la özellikle Venedikliler büyük ticaret bağları kurmuşlardı. Fakat İtalyan tüccarları kendilerini Grek klasikleriyle fazla yormadı. Şangay'daki İngiliz ve Amerikan tüccarlarının Çin klasikleriyle kendilerini yormaması gibi. Çin klasikleri hakkındaki Avrupalı bilgisi daha çok misyonerlerden gelmedir. Skolastikliğin gelişmesi. Skolastiklik dar anlamıyla 12. yüzyılın öncelerinde başlar. Felsefi okul olarak sahip bulunduğu belirli özellikler şunlardır. 1. Konuyla uğraşanlara koyu Hristiyanlık gibi görünen sınırlara özgü kalmıştır. Görüşleri bir konsül tarafından lanetlenmişse caymaya hazırdır skolastikler. Böyle bir durum bütünüyle korkaklığa yorulamaz. Bir yargıçın temyiz kararına boyun eğmesine benzer. 2. Koyu Hristiyanlık sınırları içinde 12. ve 13. yüzyıllarda gittikçe daha iyi tanınmaya başlayan Aristoteles, gittikçe üstün bir otorite olarak kabul edilmiştir. Platon artık ilk sırayı tutmaktadır. 3. Diyalektiğe ve tasımlama yoluyla usa vurmaya iyice inanılmıştır. Skolastiklerin genel mizacı mistik olmaktan çok işi ince eleyip sık dokumak ve tartışmaya girmektir. 4. Tümeller sorunu, Aristoteles ile Platon'un bu konuda uyuşmadığının ortaya çıkmasıyla ön plana geçirilmiştir. Bununla birlikte tümellerin o çağlarda yaşayan filozofların ana sorunu olduğunu varsaymak yanlıştır. 12. yüzyıl, başka sorunlarda olduğu gibi skolastikte de 13. yüzyılı hazırlar. Büyük adlar 13. yüzyıla ilişkindir. Bununla birlikte ilk skolastikler önce olmaları bakımından ilgi çekicidir. Skolastikliğe geçişte zekaya karşı yeni bir güven görülür. Aristoteles'e duyulan saygıya karşın dogmanın düşünceyi çok tehlikeli saymadığı yerde usun, özgür ve güçlü bir kullanımıyla karşılaşmaktayız. Skolastik yöntemin diyalektik üzerinde durulmasından kaçınılmaz olarak doğmuş eksikleri şunlardır. 1. Olgulara ve bilime aldırmazlık. 2. Sadece ve gözlemin sonuç vereceği yerlerde usa vurmaya inanç. 3. sözel ayrımlar ve incelikler üzerinde yersiz ölçüde duruş. Bu eksiklerden Platon konusunda söz etmiştik. Skolastikte çok daha yoğun olarak çıkıyor karşımıza onlar. Roselinus, esaslı bir skolastik olduğu ileri sürülebilecek ilk filozof, hakkında bilgimizin az olduğu Roselinus'tur. Kendisinin aşağı yukarı 1050'de Compiègne'de doğduğu, Britanya'da ders verdiği, Abelardus'a burada hocalık ettiği bilgimiz içinde. Roselinus, 1092'deki Rennes konsülünde itizalcilikle suçlanıyor ve linç etmeye düşkün din adamlarınca taşa tutularak öldürülmekten rejim, korktuğu için düşüncesinden cayıp İngiltere'ye çekiliyor. Orada da hemen Sanctus Anselmus'la çatıştığından Roma'ya sığınıyor. Kilise ile barışıyor. 1120 yılında tarihten çekiliyor. Ölüm yılı salt ölçümsel tahminidir. Tümel fiziksel görünüş. Roselinus'un yazılarından Abelardus'a yapılan teslis konusundaki bir mektuptan başka bir şey kalmamıştır. Bu mektupta Roselinus, Abelardus'u küçümser, onun hadım edilmesiyle eğlenir. Duygularını nadiren belli eden Überweh, Roselinus'un iyi bir insan olamayacağı sonucuna varmıştır. Bu tartışmalı yazıları kanalıyla bilinmektedir. Anselmus'a göre Roselinus, tümellerin yalnızca bir flatus vocis, sesteki hava olduğunu söylemiştir. Bunu sözel olarak alırsak o, bir tümelin fiziksel bir görünüş, yani bir sözcük telaffuz edildiğinde ortaya çıkan şey olduğu anlamını verir. Roselinus'un böylesine aptalca bir şeyi savunduğunu varsaymak güç. Anselmus, Roselinus'a göre insanın bir birim değil, yalnızca ortak bir ad olduğunu söyler. Bu görüşü Anselmus, iyi bir Platoncu gibi Roselinus'un sadece duyulur olanı gerçek saydığı vargısına bağlıyor. Roselinus, anlaşılan genellikle parçası olan bütünün kendisinin gerçek değil, yalnızca sözcükten ibaret olduğunu, gerçekliğin ise parçalarda bulunduğunu savunmuş. Bu görüş onu aşırı atomculuğa götürmeliydi. Belki de götürmüş, ancak herhalde teslis konusunda güçlüğe uğratmıştır. Roselinus, üç kişiyi ayrı tözler olarak görmüş ve tek kullanımın bizim üç tanrının var olduğunu söyleyişimizde işe karıştığını düşünmüştür. Kabul etmediği ayrıl, şık, kendisine göre yalnız oğlun değil, babanın ve Ruhül Kudüs'ün de cisimleşmiş olduğu. Roselinus bütün bu düşüncelerden itizalci nitelik taşıdıkları için 1092 yılında toplanan Reims konsülü baskısıyla caydı. Konsüle göre Roselinus'un düşünceleri itizalciydi. Tümeller hakkında ne düşündüğünü tam olarak bilmek olanaksız. Bir tür adcı, nominalist olduğu açık. Abelardus. Roselinus'un öğrencisi Abelardus, başka yazılış biçimiyle Abelard, daha yetenekli ve daha seçkin bir kişi. Nantes yakınında doğmuştu, 1079. Paris'te gerçekçi, Champeuslu, Williams'ın öğrencisidir. Paris Katedral Okulu'nda öğretmenlik yapıyor, orada William'ın görüşleriyle çarpışıyor ve hocasının görüşünü değiştirmesine yol açıyor. Leonlu Anselmus'la bu başpiskopos Anselmus değildir. Öğrencisi olarak geçirdiği teolojik bir dönemden sonra 1113 yılında Paris'e döndü ve bir öğretici olarak halk arasında olağanüstü ün ve sevgi kazandı. Kanon Fulbert'in yeğeni Heloise bu sırada aşık oluyor. Fakat Kanon, Abelardus'u hadım ettirince Abelardus Sanctus Denis Manastırı'na, Heloise de Argenteul Rahibeler evine kapanıyor. Ünlü Alman bilgini Schmeidler, onların ünlü mektuplaşmasının Abelardus yönünden edebi bir roman olarak yazıldığını söyler. Bu kuramın doğru olup olmadığı konusunda yargı vermeye yetkili değilim. Fakat Abelardus'un karakterinde hiçbir şey bu olayı olanaksız göstermemekte. Bir köşeye inzivaya çekildiği yerde bile Abelardus öğretici olarak büyük başarı sağlamış. Gençler onun zekasını, diyalektik becerisini ve öbür öğretmenlerine karşı aldırmazlığını beğeniyorlardı. Yaşlı kişilerse bu beğeniye karşı bir hoşnutsuzluk duymaktaydı. 1121'de Teslis üzerine yazdığı ve sünniliğe uymayan bir kitabı nedeniyle Suazon'da naletlendi. Gereğince uysal davrandığından Britanya'da Sanctus Gildas başkeşiş oldu. Orada keşişlerin vahşi ve kaba yaratıklar olduğunu gördü. Bu sürgünde geçen yoksul 4 yıldan sonra görelikle nispeten uygarlığa dönmüştür. Sonraki yaşantısı karanlıktır. Yalnızca büyük bir başarıyla öğrenimini sürdürdüğünü Salisbury'li Can'dan öğrenmekteyiz. 1114 yılında Sanctus Bernardus'un teşvikiyle yeniden ilendi, lanetlendi. Bu kez Sans'ta. Clani'ye çekildi ve ertesi yıl öldü. Evet ve hayır. Abeliardus'un en önemli betiği, kitabı 1121-22'de yazılmış olan Evet ve Hayır, Sic et Non'du. O bu yapıtında çok sayıda tezin lehine ve aleyhine olan diyalektik kanıtları anar ve bir vargıya ulaşmaya çalışmaz. Tartışmayı sevdiği ve onu zekayı bilemekte yararlı saydığı açıktır. Halkı dogmatik uykudan uyandırma yolunda büyük etki yapmıştır Betik. Abeliardus'un kutsal yazıtlar dışında diyalektiğin doğruluğa götüren tek araç olduğunu ileri sürmesi, hiçbir empirik onu kabul etmese bile zamanında ön yargıları çözümlemekte değerli bir etki yapmış ve zekanın korkusuzca kullanılmasını teşvik etmiştir. Kutsal kitaplar dışında hiçbir şey yanılmaz değildir demiştir. Havariler ve kilise babaları bile yanılabilir dahası. Onun mantığı değerlendirmesi modern görüş açısından aşırıdır. Abeliardus mantığı her şeyden önce Hristiyan bilimi saymış ve lojik sözcüğünü kökçe logosa yaklaştırmıştır. Böylece çevriye yapmıştır. Yani lojiyi çift anlamlı kullanmıştır. Aziz Yohannes İncili başlangıçta logos vardı der. Abeliardus bu cümlede mantığın, lojiğin, yüceliğinin anlatıldığını ileri sürmüştür. Abeliardus adcı. Felsefesi eleştirel bir çözülme ve büyük ölçüde dilsel olan Abeliardus'un belli başlı önemi mantık ve bilgi kuramındadır. Tümellere yani pek çok şeye yüklenebilen şeylere gelince Abeliardus onlara bir şeyi değil, tek bir sözcüğü yüklediğimizi ileri sürer. Bu anlamda o adcıdır. Roselinus'a karşı sesin havasının bir şey olduğunu ileri sürerken yaptığı gibi bizim kendisine yüklem verdiğimiz şey yani tümel fiziksel bir görünüş olarak değil anlam olarak sözcüktür. Dipnot. Yani biz anlam olarak sözcüğü değişik şeylere yüklem verdiğimiz için tümel fiziksel bir nesne olan sözcük değil anlam olan sözcüktür. Sesin havası. Roselinus'a karşı sesin havasının bir şey olduğunu ileri sürerken de aynı kanıyı savunmuştur. Burada Abeliardus Aristoteles'e başvurmaktadır. Şeyler der Abeliardus birbirine benzer. Bu benzeyişler tümellere yol açar. Fakat benzer iki şey arasındaki benzeme noktasının kendisi bir nesne değildir. Böyle düşünmek gerçekçiliğin, realizmin yanlışıdır. Abeliardus gerçekçiliğe karşı daha düşmanca sözler de eder. Örneğin, genel kavramların nesnelerin yapısına dayanmayıp çok nesnenin karmaşık düşleri olduğunu söyler. Bununla birlikte o, Platoncu idealara yer ayırmayı bütünüyle hayırlamaz, reddetmez. İdealar Tanrı'nın zihninde yaratma örnekleri olarak bulunmaktadır. Gerçekte Tanrı'nın kavramlarıdır. Bütün bunlar doğru olsun, yanlış olsun, yetenekli düşüncelerdir. Modern tümeller tartışmalarının çoğu daha ileri noktaya varmış değildir. Sanctus Bernardus. Azizliği kendini akıllı yapmaya yetmeyen Sanctus Bernardus, Abeliardus'u anlayamadı ve ona karşı haksız suçlamalarda bulundu. Sanctus Bernardus'un büyüklüğü onun zekasının niteliklerinde değil karakterindedir. Britannica Ansiklopedisi. Abeliardus'un teslisi bir Ariusçu, rahmeti bir Pelagiusçu, İsa'nın zatını bir Nestoriusçu gibi ele aldığını ileri sürdü. Bernardus'a göre Platon'un Hristiyan olduğunu kanıtlamaya çalışması Abeliardus'u kafir yapmaya yeterdi. Hem o, Tanrı'nın bütünüyle insan usunca, aklınca davrandığını savunmakla Hristiyan imanının artamını, meziyetini zedelemişti. Gerçekte Abelardus bu son görüşü hiç de savunmamış ve Sanctus Anselmus gibi Teslis'in vahye gereksinim kalmadan usla akılla açıklanabileceğini düşünmesine karşın imana çok büyük bir yer bırakmıştı. Bir kez onun Ruhül Kudüs'ü Platoncu dünya tiniyle ruhuyla özdeş tuttuğu doğrudur. Fakat Abelardus bu görüşün itizalcı olduğunu öğrenir öğrenmez onu bir yana bırakmıştı. Belki Abelardus'un itizalcilikle suçlanmasında öğretilerinden çok kavgacılığının rolü olmuştur. Ulemayı eleştirme alışkanlığı sözü geçer kişiler arasında sevilmeyen bir kişi durumuna getirmişti kendisini. Zamanın bilgili kişilerinin çoğu diyalektiğe Abelardus'tan daha az bağlıydı. Özellikle Krates okulunda antik çağa hayranlık duyan Platon'u ve Boethius'u izleyen hümanist bir hareket vardı. Matematiğe karşı yeniden ilgi uyanmıştı. Abelardus 12. yüzyıl başlarında İspanya'ya gitti ve sonuçta Öklides'i Latince'ye çevirdi. Sanctus Bernardus. Kuru skolastik yönteme karşıt olarak Sanctus Bernardus'un önderi olduğu kuvvetli mistik bir devini vardı. Bernardus'un babası ilk Haçlı Seferi sırasında ölen bir şövalyeydi. Kendisi de Sistersiyum Manastırı'nda keşişti ve 115 yılında yeni kurulan Clairvaux Keşişler Evi'ne baş keşiş olmuştu. Kilise politikasında çok etkendi. Karşı papalara ağır basma, Kuzey İtalya ve Güney Fransa'da itizalle çarpışma, serüvenci filozoflara sünniliğin ağırlığını duyurma, ikinci Haçlı Seferi için vaazlar verme türünden konularda. Filozoflara saldırmada genellikle başarılıydı. Hazırlamış olduğu Haçlı Seferi çıkmaza saplanınca Gilbert de la Porée'yi kandıramaz oldu. Gilbert de la Porée, İtizalci avına çıkmış Aziz'i haklı bulmaktansa Boethius'la uyuşmayı yeğliyordu. Latince ilahiler. Sanctus Bernardus bir politikacı ve bir yobaz olmasına karşın gerçek dinsel mizaca sahip kişiydi. Büyük güzelliğe sahip Latince ilahiler yazmıştı. Kafiyeli ve vurgulu ortaçağ Latin ilahileri kimi kez yüce, kimi kez duyarlı ve dokunaklı bir hava içinde zamanın dinsel duygusunu en iyi yanıyla aktarır. Sanctus Bernardus'un etkisinde kalanlar arasında mistiklik gittikçe egemen bir duruma gelmişti. Sonunda bu mistiklik Floralı Joachim'de ölümü 1202 görüldüğü gibi itizale benzer bir duruma vardı. Bununla birlikte Floralı Joachim'in etkisi daha sonraki bir zamana aittir. Sanctus Bernardus ve izleyicileri usa vurmada değil, öznel deney, iç yaşantısı ve derin düşüncede teemmül aramışlardır dinsel doğruluğu. Abelardus ve Bernardus belki eş ölçüde tek yanlıdır. Papa'ya hitap. Dinsel bir mistik olarak Bernardus, papalığın dünya işlerine karışmasından üzüntü duymuş ve dünyasal güçten hoşlanmamıştır. Haçlı seferini öğütlemesine karşın savaşın yalnızca dinsel heyecanla yürütülemeyeceğini ve bir örgütü gerektirdiğini anlayamamıştır. Tanrı yasasının değil, Justinianus yasasının insanların dikkatini çektiğinden yakınmış, Papa'nın topraklarını askeri güçle savunmaya kalkmasından şaşkınlığa düşmüştür. Papa'nın işlevi manevidir, o bir fiil yönetmeye kalkışmayacaktır. Bununla birlikte bu görüş Bernardus'ta Papa'ya karşı sınırsız bir saygıyla karışmıştır. O, Papa'ya piskoposların prensi, havarilerin ve Habil'in üstünlüğüne, Nuh'un yönetim yeteneğine, İbrahim oğulları Melki Zedek tarikatının örgütüne, Harun'un yüceliğine sahip, Musa yetkisinin kalıtçısı, yargı vermekte Süleyman, güçte Petrus, ikna etmekte İsa olan diye seslenmektedir. Sanctus Bernardus'un çalışmalarının net sonucu doğallıkla din dışı işlerde papalık gücünün iyice artması olmuştur. Salisbury. Salisbury John önemli bir düşünür değilse de yaşadığı zaman hakkındaki bilgimiz açısından değerlidir. Yaşadığı dönemin dedikodulu bir öyküsünü yazmış olan John, 3 Canterbury başpiskoposuna sekreterlik yapmıştır. Başpiskoposlardan biri 4. Hadrianus'un arkadaşı, yaşamının sonunda Chartres piskoposu olmuş, 1180 yılında ölmüş olan Bekel'dir. İman dışındaki sorunlarda kuşkucu mizaca sahip bir kişiydi. Kendisine akademiyacı adını takmıştı. Sanctus Augustinus'un kullandığı anlamda. Krallara karşı olan saygısı sınırlıydı. Cahil bir kral taç giymiş bir eşektir, sözü onundur. Sanctus Bernardus'a saygı duyardı. Fakat onun Platon'la Aristoteles'i uzlaştırma çabasının başarısız olması gerektiğinden haberliydi. Abelardus'a hayrandı. Fakat onun tümeller kuramına güler geçerdi. Roselinus'un tümellerine de öyle. Mantığın bilime iyi bir giriş fakat kendi içinde cansız ve kısır olduğunu düşünmüştü. Aristoteles der, usun mantıkta bile aşılabilir. Eski yazarlara karşı duyulan saygı, usun kritik yanını kösteklememeli. Platon onun için hala filozofların şahıdır. Zamanının bilginlerinden çoğunu kişisel olarak tanır ve skolastik tartışmalara dostça katılırdı. Bir okulu 30 yıl arayla ikinci kez ziyaret ettiğinde okul mensuplarının hala 30 yıl önceki sorunları tartışmasını anlayışla karşılamıştır. Salisbury'nin çevresi 30 yıl önceki, bu satırların yazıldığı tarihten 30 yıl önce, Oxford Üniversitesi öğrenci çevresini andırmaktaydı. Yaşamının sonuna doğru katedral okulları yerini üniversitelere bıraktı. Üniversiteler hiç değilse İngiltere'de o günden bugüne şaşılacak bir süreklilik kazanmıştır. Çeviri ekolü. 12. yüzyıl içinde çeviriciler yavaş yavaş batılı öğrencilerin yararlanabilecekleri Grek kitaplarının sayısını arttırdı. Bu tür çevirilerin 3 ana kaynağı vardı. 1. İstanbul, 2. Palermo, 3. Toledo. Bunlardan Toledo en önemli olandı. Ancak orada çeviriler doğrudan doğruya Grekçeden değil, daha çok Arapçadandı. 12. yüzyılın ikinci yarısında Toledo Başpiskoposu Raymond çok verimli çalışmalar yapmıştı. Bir çeviri koleji kurdu. 1128'de Venedikli James, Aristoteles'in Analitica, Topica, Peri Sophisticon ve Sophisticis Elenecomunu Latince'ye çevirdi. Batılı filozoflar ikinci analitik güç buldular. Katanyalı Henry Aristippus ölümü 1162, Phaedon ve Menon'u çevirdiyse de bu çevirilerin hiçbir etkisi olmadı. 12. yüzyılda Grek felsefesi hakkındaki bilgi kısmi olduğundan bilgili kişiler Grek bilgisinin çoğunun batı yönünden ortaya çıkarılması gerektiğinden haberliydi ve antik devir hakkında daha tam bilgi edinme yolunda bir istek belirdi. Koyu Hristiyan boyunduruğu kimi kez varsayıldığı ölçüde şiddetli değildi. İsteyen her zaman betini, kitabını yazar, sonra gerekliyse itizalcı bölümleri kamu önündeki bir tartışmadan sonra çıkarırdı. Zamanının filozoflarının çoğu Fransızdı ve Fransa kilise için imparatorluğa karşı bir ağırlık oluşturmak açısından gerekliydi. 12. yüzyıl filozoflarında ne tür bir teolojik itizal ortaya çıkmış olursa olsun, bilgili din adamları hemen bütünüyle koyu Hristiyan olmuşlardı. Bu durum kural dışına çıkan Breskiyalı Arnoldus'un şaşılacak biçimde kötülenmesine yol açmıştır. İlk skolastik, kilisenin siyasal güç elde etme savaşımının bir yan dalı gibi görülebilir bütünüyle. 13. yüzyıl. 12. yüzyılda uç noktasına ulaşmıştı Orta Çağlar. Roma'nın düşüşünden beri yavaş yavaş kurulmuş olan birleşim, sentez, yetenekli ölçüde eksiksiz duruma geldi. 14. yüzyıl kurumların ve felsefelerin çözümünü, 15. yüzyıl ise bizim hala modern saydığımız şeylerin başlangıcını getirmişti. 13. yüzyılın kişileri çok büyüktü. 3. Innocentius, Sanctus Franciscus, 2. Friedrich ve Aquinolu Thomas değişik açılardan kendi tiplerinin üstün temsilcileri olmuşlardı. Büyük adlarla böyle kesinlikle bağlantılı olmayan büyük başarılar da vardı. Gotik, Fransız katedralleri, Carolus Magnus döneminin romantik edebiyatı, Kral Arthur efsaneleri ve Nibelungenliyetler, Magna Carta ve Avam Kamarası'yla kurumsal yönetimin başlaması gibi.